aziz kardeşlerim, bendeniz bana tevdi edilen bir vazifeyi eda ediyorum. Size karşı yüklenip de eda etmeye çalıştığım vazife, bana bakan yönüyle bana çok ağır geliyor. Fakat milletimizin manevi hayatını ihya etme adına da çok lüzumlu olduğundan, belki her defasında sizler gibi cemaatle karşılaştığımda bu son olsun diyorum ama yine de hizmet mülahazası bahis mevzu olduğu için devam ediyorum. Onurumu, haysiyetimi, gururumu rencide etmesi, yorması, manen yıpratması, sinir bakımından yıpratması pahasına yine de her sohbetten, mevizeden sonra kendi kendime devam etme kararını alıyorum. Her sohbetin arefesi benim için mizana çekilme, hesaba sevk edilme gibi ağır geliyor. Mesuliyetli bir işin ağırlığını bütün vicdanımda derinlemesini hissediyorum. Bu meselenin bir yönü, diğer bir yönü de şudur. Biz bu büyük davayı, büyük davanın ruhunu kendi insanımızın gönlüne, kalbine duyurmaya layık kimseler değiliz. Öyle ümit ediyor ve bekliyorum ki bu işi tam yüklenecek hakikat erleri ileride gelecekler. Arızasız, pürüzsüz, samimi. Bunu takdim etme imkanını bulacaklar. O ana kadar da bir bakıma hani mütede olduğu gibi hakiki kumandanı bulacağına kadar o işe liyakati olmayan bir neferin bayrağı omuzunda taşıması gibi omuzumuzda taşıyacak. Bu işin erlerini bulunca tevdi edecek, kenara çekileceğiz. Bunun için duruyorum bu işin içinde. Meselenin bir diğer yönü var ki ben onu sizlere arz edeceğim, takdim edeceğim meseleye mukaddime yapmak istiyorum. Ön söz mahiyetinde arz etmek istiyorum. Ben asırlar diyorum. Başkaları yarım asır diyor, bir asır diyor, 75 sene diyor, 150 sene diyor. Ben asırlar diyorum. Asırlardan beri memleketimizin toprağına zakkum ekildi ve zakkum çiçekleri bitti. Yalnız cehennem tedavisi yaptıran şeyler gördük, güller, çiçekler gördük. Yalnız bize cehennemi hatırlatan manzaralarla karşı karşıya kaldık. Dinden, imandan yoksun, Kur'an bilmeyen, Resulullah tanımayan, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a karşı saygısı olmayan bir nesille senli, benli, içli, dışlı, yüz yüze, burun buruna, yan yana, omuz omuza yaşadık. Bunu kimse inkar etmeye cüret edemez kanaatindeyim. Bir realitedir, bir vakıadır. Şöyle sizler ileriye gelseniz, arkadan gelenler de orada yerlerini alsalar. Hayatımız bir baştan bir başa adeta birkaç asırdan beri yangına verildi. Maneviyat adına, din ve diyanet adına her şey yok edildi ve tüketildi. Bu aynı zamanda asırlardan beri ayakta duran bir milletin tüketilmesi demekti. Kültürüyle, harsıyla, medeniyetiyle bir milletin tüketilmesi demekti. Temelinden bütün kaideleri yıkılacak, esasları yerle bir edilecek, kurulabilirse onun yerine başka bir şey kurulacaktı. Bir şey kurulmadığını ortadaki bütün şenaat ve denaatlerle siz de görüyorsunuz. Kendi ordusunu tehdit eden, hükümetini tehdit eden, milli varlığını tehdit eden, kendi kültürünü tehdit eden, marifini tehdit eden, bağışlayın bir yığın parazit yığınının, anarşi adı altında, eşkıya adı altında memleketimizi nasıl bir baştan bir başa sardığı gösteriyor ki yıkılan şeylerin yerine yeni bir şey kurulmadı. Kaideler tarumar oldu gitti fakat o güllerin, çiçeklerin yerinde muğeylan bitti. Mahvedici, öldürücü dikenler bitti. Etrafa zehir zemberek saçacak dikenler bitti. Bu bir hadisedir, vakadır. Türkiye'yi içinde bulunduğu şartlarıyla baştan başa müteala eden, Edirne'den Ardahan'a kadar bakan bir sinema şeridi gibi eşya ve hadiseleri gözden geçiren kimsenin bunları inkar etmesine mecal yoktur, mesada yoktur. Vakadır bu. Bu vakayı destanlaştırmada da ben bir fayda mülahaza etmiyorum. Ben size diyeyim ki bir caminin önünde kadın erkek karışık dans ediyorlar. Onulması gereken, tedavi edilmesi gereken yaramız adına ne anlatmış olabilirim size? Ben size diskoteklerden bahsedeyim, pavyonlardan, barlardan bahsedeyim. Milletimi cayır cayır yakan ateşten, yangından bahsedeyim. Dinsizlikten, imansızlıktan, mukaddesata karşı kuruştan, çıkışlardan bahsedeyim. İktisadi hayatımızın sarsıntısından bahsedeyim. Enflasyonların devalüeler davet ettiğinden bahsedeyim. Ve bunun bir milleti iktisadi hayatı itibariyle bitirdiğinden, tükettiğinden bahsedeyim. Yaramızın sarılması adına ne anlatmış olurum size? Ben sadece size diyeyim ki işte manzara meydanda. Hani Antoni'nin Sezar'ın ölümü karşısında enteresan bir tavrı vardır. Sezar'ı kendi yakınları öldürmüştür. Ve yeğeni de vardır katiller arasında. Ona sen de mi demesi de meşhurdur tarihte. Herkes onun yanağının gamzesinden bahseder, kaşının çatmasından bahseder, alnının açıklığından bahseder, hitabetinden bahseder, kitabetinden bahseder. En güzel davranışı Antoni yapar. Onu sırtına alır, getirir, halkın içinde yere vurur ve der ki işte Sezar, işte siz ne göreceğiniz varsa görün. Ben diyorum ki ırzı payimal olmuş, namusu ayaklar altına gelmiş, nesli sokağa dökülmüş, kızı açık saçık halde, ahlaksızlık içinde, evladı namazsızlık, niyazsızlık içinde, alınlar paslı ve terlemez, vicdanlar kirli, utanmaz. Bir millet haline getirdikleri milletin manzarası meydandadır. Bu mevzuda söylenecek her söz zahittir. Her sözün sadece içten içe, vicdanlı ve imanlı insanlarda derinden bir burkuntu meydana getireceğinden başka ben bir şey bilmiyorum. O zaman ne anlatacaksınız? Siz bana deyin ki ne anlatacaksınız yani bu korkunç manzarayı anlatmazsanız. Dert budur, ben derman üzerinde durmak istiyorum. Milletimiz derman adına öteden beri çeşitli sancılar çekmiş, derman araştırmanın sancılarını çekmiş, heyecanlarını çekmiş, ısraf çekmiş ve anladığı kadarıyla bu mevzuda bizim ifademizle tehalük göstermiş, yoluna tevessül etmiş, ağır yüklerin altına girmeye azmetmiş, canını dişine takmış, paçasını sıvamış, siz vazife tevdi edin ben de yapayım demiş. Daha sonra arz edeceğim misallerle bunu göreceksiniz bir baştan bir başa bütün Anadolu'da. Bir millet tüketildikten sonra yeniden onu ihya etmek lazımdır. Bir millet bittikten sonra onu yeniden ihya etmek lazımdır. Her millet belli bir noktaya kadar yıkıldıktan sonra yeniden kendi kendini tamir etmeye, kendi kendini onarmaya yönelir, teveccüh eder. Bu tabiatta Cenab-ı Hakk'ın değişmeyen bir kanunudur. Mikro alemden normal aleme, ondan makro aleme kadar cereyan eden bir kanundur. İnsan vücudunda biz bunun cereyan ettiğini görüyoruz. Vücudumuzun bir yerinde bir harap olma, onu hemen bir tamirin takip ettiğine şahit oluyoruz. Hekimler bunu çok iyi bilirler. Bir yerimizde çıkan bir yara hemen arkadan tedavi olduğuna şahit oluruz. En hassas noktalarda, gözde, beyinde, beynin fakültelerinde bir arıza gelir ve arkadan da bir tamir devresi gelir. Vücut daima kendi kendini tamir etmekle meşguldür. İçtimai bünyede tıpkı insanın vücudu gibidir. O da yer yer arızalara maruz kalır. Harici ve dahili. Onu da çürümeler işgal eder, tüketmeler işgal eder. Onda da bu türlü yaralanmalar ve berelenmeler meydana gelir. Kanlar, irinler, iltihaplar meydana gelir içtimaide. Yalnız içtimainin kendi kendini tamir etmesi, insan vücudunda olduğu gibi, küçük organizmalarda, uzviyatta olduğu gibi cebri değildir. İnsanın iradesiyle olacaktır. İçtimainin tamirini Allah insanın iradesine vermiştir. İnsan kendi kendini tamir edecektir. Bu noktaya dikkati çeken bir hadise vardı, devri Risalet Fenahide cereyan eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyiyle ümmetinin dertlerini vicdanında yaşayan bir insandır. Cehennem dindiği zaman hemen ümmeti aklına gelir onun. Ya benim ümmetim kulluk mükellefiyetinin altından kalkamaz da cehennemin yoluna girerse nice olur benim halim. Ve başlar ağlamaya, hıçkıra hıçkıra ağlamaya. Zayıf senetlerle rivayet edilen bir hadisede biz şunu görürüz. Cibril-i Emin cehennemi çeşitli yönleri, yanları ve derinlikleriyle vasfedip de ümmeti Muhammed'in gireceği kapıya gelince nutku tutulur. Niçin söylemiyorsun ya Cibril deyince, işte o kapı senin ümmetinin gireceği kapı deyince, bu defa Cibril ağlamaya başlar, Resul-i Ekrem'in nutku tutulur. Ve sahabi der ki 7 gün dışarıya çıkmadı. Biz kapısını vurduk, içeriye girdik, konuşmuyordu, nutku tutulmuştu. Damarlarında kanı donmuştu. Ümmetinin derdiyle bu kadar dertli. Ona hesap dendiği zaman da bu defa yine hıçkırarak ağlamaya başlardı. Ya benim ümmetim hesaplı bir hayat yaşamazsa, hasibu enfusekum kable en tuhasebu fehvasınca, ölüp gitmeden, hani kendisi için defter açılmadan, buyur hayatın hesabını ver demeden hesabını yapmazsa, ağır kulluk mükellefiyetiyle ve hesabıyla Rabbin huzuruna gelirse ne olur? Hesap ümmetinin hesabıyla onu derinden derine düşündürüyordu. Sırattan geçme meselesi bahis mevzu edilince aleyhissalatü vesselam yine ümmetini düşünüyordu. Onun ıstırabını çekiyordu. Ve yine işte böyle bir gün bu hava, bu atmosfer içinde ellerini kaldırmış, ümmetimi mağfiret eyle, ümmetimi inayet eyle, ümmetime merhamet eyle diyor. Ve bu arada diyor ki, ümmetimin arasına ihtilaf sokma Rabbim diyor. Çok dua ediyor, çok yalvarıyor, yakarıyor, iki büklüm oluyor. İçinde boyunduruklar dönüyor gibi kıvrım kıvrım kıvranıyor. Ümmetimin arasına ihtilaf sokma Rabbim diyor. İftirakı bertaraf et diyor. Mahzun dönüyor. Diyor ki sahabiye, ben Rabbimden üç şey istedim, ikisini kabul etti. Fakat ümmetimin arasına iftirak sokma dedim, kabul etmedi bunu. Bu kaldı böylece. Yazıldığı gibi kaldı. Ümmetimin arasına ihtilaf düşecek. İftiraklara düşecekler. Çekişmeler olacak, birbirlerini yiyecekler. Bunun bir manası vardı. Zira bazı meseleler vardır ki, bunlar cebri determinizma içinde ele alınmaması, belki insanın iradesine bağlı yönüyle ele alınması gerektir. İnsanlar iftiraka düşeceklerse ancak iradeleriyle bunlar ihtilafı bertaraf edip, iftirakı bertaraf edip bir itaat temin edebileceklerdir. Zira ittihat ve ittifak bir şuur, bir irade, bir mantık mevzudur. İnsana bahşedilen hürriyetin zekatıdır o. İnsan hür bir varlık olarak yaratılmış. Âlâ illiğinden esfel-i safiline kadar oynayabilecek bir varlık. Melek olmakla şeytan olma arasında oynayabilecek bir varlıktır. Hani frekans modülasyonlu dalgalarda, elektromanyetik dalgalarda böyle inişler çıkışlar vardır ya, insan Rabbine gittiği yolda öyle iner ve öyle çıkar. Böyle inişli ve çıkışlı yolda yürüyen insan istikameti ancak iradesiyle tayin edecektir. Onun içindir ki bir salah, bir yeniden kendine gelme, bir durulma intizar ediyorsak, bekliyorsak, bir düzelme intizar ediyorsak Allah'ın tevfik ve inayetiyle bunu kendi irademizle yapacağız. Rabbim bizi düzeltecek. Vadi Nebi içinde bunu görüyoruz ve gözle görüyor gibi buna inanıyoruz. Sadık-ı mesduk olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayatının sonuna kadar hilafi vaki hiçbir beyanda bulunmamıştır. Nasıl sözleri geçmişe ait doğru, doğru çıkmış ise, doğru ise, geleceğe ait beyanda bulunduğu meselelerin de hepsi sadık ve masduktur. Doğrudur ve doğrulanmıştır Allah tarafından. Bizim için Cenab-ı Hak muvaffakiyet vaat ediyor ve inanıyoruz bizi muvaffak edecek. Fakat bu muvaffakiyet inanan insanın iradesine bağlanmıştır. İnanan insan, meseleye bu girizgahla girerken arz ettim, hürriyetinin zekatını verecektir. Allah onu hürri mutlak olarak yaratmıştır. O da bunun zekatını verecek, iradesini kullanacak, eşya ve hadiselere Allah'ın tevfikiyle sözünü geçirecek, kainata hakim olduğunu davranışlarıyla mühürleyecek, temhir edecek, Cenab-ı Hak da ona muvaffakiyet ihsan edecek. Rabbim insanımıza muvaffakiyet ihsan eylesin. Düştüğümüz ciddi bir çukurdan çıkma depelenmeleri, çırpınmaları içindeyiz. Ben birkaç yerde bu meseleye intikal ederken karşımda beni dinleyen kimselere böyle bir çukurdan çıkışın çeşitli yollarla olabileceğini, çeşitli alternatifler halinde arz ettim. Ben vicdanınızı bu mevzuda fazla kurcalayıp da hangi çukura düştük, nasıl bir çukurdur, boyu ne kadardır, bu hususlar üzerinde durmak istemiyorum. Çukura düştüğümüz müsellemdir. Ricali devletimizin kapı kapı dolaşmasından, hatta borçları erteletmeyi bir vazife ve büyük bir muvaffakiyet saymasından, bize tebessüm edecek batılı çehrelerin tebessümlerinde çok şey aramaktan ciddi bir çukura düştüğümüz müsellemdir. Bunu kimse inkar edemez. Üzengi öptürdüğümüz kimselerin üzengisini öptüğümüzden ve mark ithal edelim diye vatandaşımızı ihraç ettiğimizden, kendi işçimizin haysiyetiyle, namusuyla oynadığımızdan, soylu, necip, asil Türk milletinin başkalarının kapısında memleketine döviz getirmek için ne yapsın? Memleketini kurtarmak için o haysiyetinin rencide olmasına razı oluyor. Ben de razı olacağım. Razidir. Ama bu bir millet için haysiyet kırıcıdır. Bütün bunlardan bellidir ki biz ciddi bir çukurun dibindeyiz. Bu çukurun dibinden çıkmaya çalışıyoruz. Belimizi doğrultacak ve inşallahü teala kısa zamanda çıkacağız. Ama bu kuyudan çıkmanın bir mantık yoluyla, kurtulmanın bir mantık yoluyla çıkışı vardır, mahreci vardır. Bir de hisse olarak mahreci vardır, çıkışı vardır. Siz kuyuya düşmüş bir adam tasavvur edin. Bu kuyudan çıkmak için durmadan depinip duruyor. Kaldırıp kaldırıp kendisini yere vuruyor. Kendisini kuyuya atanlara bağışlayın, küfürler savuruyor. Çıktığım zaman sizi kahredecek, tedbir edeceğim. Hepinizin canını okuyacağım. Hepiniz kafir ve fasıksınız diyor. Fakat çıkmak için ciddi bir tedbiri yoktur. Sadece etrafındakilerine sövüp sayıyor ve kendisiyle beraber o çukurda bulunanların yakasına sarılıyor. Onlarla yaka paça kavga ediyor. Bir bu şekilde ve bu istikamette gayet hissi ve mantıktan, fıtrattan, insan tabiatından, insan düşüncesinden fersa fersa uzak çıkmak için bir depinme ve çırpınma var. Bir de şöyle bir çıkma yolu var, makreci var. Eline kuyunun dibinde bir çivi geçiriyor. Kuyunun kaç arşın olduğunu hesap ediyor, 30 metredir. Her gün ayağımı koyacağım bir çukur kazarsam bu kuyudan, o 30 metrelik kuyu için benim herhalde iki yanlı çukur kazmam itibariyle 120 tane çukur kazmam lazım. O zaman ben bir hesapla 120 günde Allah'ın tevfikiyle bu kuyudan çıkarım. Her gün ayağımı koyacak bir çukur kazırsam ve çıktıkça yeni bir çukur kazırsam Allah'ın tevfikiyle 120 gün sonra çıkarım. Bu da mantıklı olarak düştüğümüz çukurdan düşmenin ifadesidir. Ve işte memleketimizde alem-i İslam'la beraber içine düştüğümüz inhitat çukurundan çıkmak için böyle iki yol var. İki yol görüyoruz. Bir şiddet, öfke ve hiddet görüyoruz. Sokaklara dökülme görüyoruz. Silaha sarılma görüyoruz. Sağa sola saldırma görüyoruz. Anarşistin getirdiği anarşiye iştirak etme görüyoruz. Onunla beraber aynı meseleyi tehyic etme, teşvik etme, tahrik etme. Aynı meselelere iştirak etme görüyoruz. Fakat çıkma adına bir şey görmüyoruz. Muhammediliği yaşama adına bir şey görmüyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatu vesselam'ın ruhani hayatını geliştirme ve ihya etme adına bir şey görmüyoruz. Bir de beri tarafta aheste fakat yolunda. Ağır fakat ciddi. Bir şey görünmüyor gibi fakat vakarlı bir yükselme görüyoruz. Her gün ayağına bir çukur kazıyor. Bu milletin ihyası böyle ağır fakat itinalı, tedbirli, ihtiyatlı, akla, mantığa müstenit bu yolla olacaktır diye çıkma vardır. Ben bu ikinci şıkta durup insanımızın kafasını daha ziyade bu istikameti imal etmek, bu istikamette onu düşündürmeye çalışmak istiyorum. Her bulunduğum mahfilde bu mesele üzerinde ısrarla durdum. Onların gönüllerini bu mevzuda uyarmaya çalıştım. Rabbim benim de sizin de yardımcınız olsun. Bu mahfilde ve başka mahfilde muhatap olabilecek kimseleri rızayı uzmasına mazhar eylesin. Bunu şunun için arz ettim. Memleketimizde bu türlü bir yıkılmadan sonra bir de kurtulma ve yeniden dirilme, mürde gönüllerimizi ihya etme davranışları, gayretleri vardır. Bunlardan isabetlisini, mantıklı olanını, geçerli olanını, nafiz olanını intihap etme, seçme ve orada himmetlerimizi, orada düşüncelerimizi, orada Allah'ın bize lütfettiği potansiyeli odaklaştırma, merkezleştirme, bu hayatiyetimizi devam ettirme adına en lüzumlu, en faydalı ve enerjimizi boşa sarf etmeme adına en istikametli bir yoldur. Israrla onun üzerinde durmak için böyle iki alternatifle sizin karşınıza çıktım. Anadolu'da yeniden dirilme istikametinde bir yönlenme ve kendine göre kendine bir çeki düzen verme bir baştan bir başa her yerde kendi mevcudiyetini hissettirecek kadar ciddidir. Gözden kaybolmayacak kadar ciddidir. Ve benim sonra size arz edeceğim bir kısım meselelerle bu dışta ve içteki hasımlarımız tarafından da herhalde bilinmiş ve belli olmuş olacak ki bunlar bu meseleyi esas yolundan, rayından inhiraf ettirmek suretiyle insanımıza değişik başka alternatifler verip onu sokağa dökmek istiyorlar. Kanaatindeyim. Bu benim için bir kanaattir. Kanaatimi ishalde beni muahize etmeyiniz. İnsanımız belini doğrultmak için Kur'an kurslarına koştu. Yıllardan beri Kur'an kursu Anadolu'yu bir baştan bir başa Kur'an kurslarıyla ihya etti. Dedi ki yeniden insanımıza can getirme ancak bu yolla olacaktır. O inanıyordu ki kurslarımızda Kur'an öğretirsek, Kur'an'ın surelerini öğretirsek, imanın erkanını öğretirsek, İslam'ın şartlarını öğretirsek, insanımız yeniden istikamet kazanacak, belini doğrultacak, aldanmayacak, o artık aldatmalara kanmayacaktır diyordu. Aradan uzun bir müddet geçti, anladı ki, ancak bir devir içinde o devre göre mücadele, o devrin tekniğine, anlayışına, kafasına, mantığına göre yapılırsa müessir olacaktır. Devrin fünunuyla, anlayışıyla, devrin içtimai kavrayışıyla mücadele verilmezse muvaffakiyet bahis mevzu değildir. Onun için İmam Hatip mekteplerini açmaya azmetti, karar verdi. Bu defada bütün himmetini, bütün gayretini İmam Hatiplere sarf etti. İmam Hatipler bizim gözümüzde birer ümit tomurcuğu halinde belirdi. Burnumuzda daima ümit kokuları tütmeye başladı. Ve her gittiğimiz yerde, her gördüğümüz yerde bir İmam Hatip kubbesi gördükçe ümide kapılıyor ve Allah inşallah bu milleti mahvetmeyecektir diyorduk, diyoruz. Bu ümit ocaklarını Rabbim rızası istikametinde kendilerinden beklediğimiz canlılık içinde devam ettirsin. Ben onların güdükleşmesinden endişe ediyorum. Şu anda da vicdanım üzerinde ciddi bir baskı yapan o endişeyi bütün derinliğiyle hissediyorum. İmam Hatip'in yozlaştırılması ve güdükleştirilmesi. İnsanımız İmam Hatip mevzunda o kadar gayret gösterdi ki bir gün bir devlet adamı aynen şöyle dedi. Türkiye'de herkesin duyacağı şekilde bir bütçe konuşması münasebetiyle dedi ki biz devlet işte şu kadar bütçemiz var, şu kadar para ayırıyoruz çeşitli devaire. Fakat halkımız gayri resmi olarak İmam Hatip'ine ve kursuna devletin bütçesinin iki katını sarf ediyor dedi. Dedirtti bunu insanımız. İnsanımız inanıyordu ki İmam Hatip'i ihya edersen ben milletim ihya olacak. Ve bu devrede de ciddi vazife yapıldı. Sahi eden ve gayret edenlerin Cenab-ı Hak sayini birilerini bin etmek suretiyle mükafatlandırsın. Onların da takdirkarlarıyız. Ve hakşinas olmamız itibariyle onları da takdir tevcil ediyoruz. Rabbim onları da hizmetleriyle aziz eylesin. Fakat sonra gördük ki İmam Hatip marif hayatımız adına meselenin bir yönünü yüklense, götürse dahi beri tarafta marifimiz adına çok ciddi boşluklar var. Bir yönüyle biz camiyi imamıyla, müezziniyle doldursak bile, mekteplere ahlak ve din dersi koysak bile, fakat İmam Hatip'in dışındaki diğer mekteplerde okuyan bir sürü insanın dalalet, küfür ve küfranın önüne geçemiyoruz. Kendi memleketimizde o kadar aşırılık olmasa bile çevremizde, çevre vilayetlerde duyduğumuz, muttali olduğumuz kadarıyla görüyor, duyuyor ve muttali oluyoruz ki mekteplerde, daha lisede, ortaokulda anarşi ayağa düşmüş, ortaokul talebesi hocasını tartaklıyor, fikir münakaşası yapıyor, mücadelesi yapıyor. Kendi ordusuna faşist ordu diyor, kendi devletine faşist devlet diyor, kendi milletine hücum ediyor ve Marksist, Leninist bir doktrinin, bir sistemin, bir ideolojinin dellallığını yapıyor. Bunu ortaokul talebesi ve lise talebesi yapıyor. Fazla değil, 4-5 gün evvel ortaokula giden, ortaokul son sınıfa giden İmam Hatip'ten ayrılmaz. Sırf ortaokula gitti şundan dolayı. Geldi hatta bana sordu, bana itimat ettiği için. Hocam İmam Hatip'ten ayrılayım da bir ortaokula gideyim. O suretle polis kolejine gitme imkanı, o askeri liseye gitme imkanı doğar benim için diyordu. Ben de olur dedim. Bu da ayrı bir düşünce, ayrı bir şuur, ayrı bir idraktır. Memleketin marifi adına. Ve sonra devam ettiği okulda kendi ettiği istihbaratla geldi bana aynen şunları nakletti. Ortaokul talebeleri arasında arkadaşlarımız var, isimlerini verdi ve ben onları belli mevkilere intikal ettirdim. Falan isimdeki arkadaşım ortaokul talebesi, buna para veriyorlar dedi hocam, bu çok manidardı. bunlar falan yerde toplanıyorlar, çok manidardı. Falan yerde kendisine vazife tevdi edilmiş, ortaokul talebesi, çok manidardı. Ortaokulun kapısını, bahçesinin kapısını, penceresini tutuyor, biraz gözcü koyuyorlar. Ve sonra talebelerin beyinlerini yıkamaya başlıyorlar. Polis ve asker geldiği zaman haber veriyor o gözcüler. Onlar da boşalıyorlar okuldan dışarıya ve kaçıyorlar. Çok manidardı. Ortaokul talebesine kadar Rusya'dan gelen para tevdi ediliyorsa, memleketin nasıl bir felaket içine sürüklendiği açıktır artık, delil istemiyor. Bu meseleyi üniversitede, lisede bırakmamış. Ortaokul talebesine para veriyor. Türkiye'nin bir orta mektebinde, Eşref Paşa Lisesi'nde ortaokul talebesine komünizmanın, Marksist, Leninist bir sistemin reklamını yaptırıyor. Bu çok düşündürücü bir şeydir. Anarşi böylesine ortaokula, liseye, imansızlık ve dinsizlik, vatan ve millet düşmanlığı böylesine ortaokul ve liseye kadar indirilirse, münhasıran İmam Hatip mekteplerine himmetimizi hasretmek, Türkiye adına yapacağımız hizmete kafi değil demektir. Artık sadece memlekette İmam Hatipleri ihya etmek, onlar için yurtlar açmak kafi değil. Zira İzmir gibi bir yerde İmam Hatip'te okuyan 1500 talebe varsa, 65 bin talebe de başka okulda okuyor. Ancak biz talebe potansiyelinin 50'de birine sahibiz. Sen 50'de biriyle okuyor, kafasına akıl koyuyorsun onun, meşgul oluyorsun. Onun da kendine göre hikayesi ve serencamesi var, üzerinde duracağım. Ama 50'de 49'unun dalalet, küfür ve küfranla rıza dide oluyorsun. Aynen Osman Ağa'nın çocuğum, Mehmet Efendi'nin oğlum, Ayşe'nin, Fatma'nın evladı, İmam Hatip'e gidenin kardeşi başka okulda küfür ve küfran içinde terk edilmiş, dalalet içinde. Bu marif hayatımız adına ciddi bir boşluktur. Hükümetçe bu işe sahip çıkılsa dahi, gönlümüzün istediği, arzu ettiğimiz kadarıyla sahip çıkılmış değildir. Ama hiçbir hükümet devresinde bu işe ciddiyetle sahip çıkılmış değildir. Zira bu iş bir bakıma da millet işidir. Millet İmam Hatip yaptığı gibi, Kur'an kursunu açtığı gibi bu işe de sahip çıkacak Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Statik güçler meseleyi organize edecek, yürütecekler ve başı zorlayacaklar. Baş mecbur kalacak onların arzu ve düşüncesi istikametinde kararlar vermeye, o mevzuda emirler istar etmeye. Taban zorlayacak onu. Temel bu mevzuda karar verecek ve sonra tavan, kubbe uyacak ona Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Kimseyi levh etmiyor ve en ufak dahi olsa siyaset gamzeden bir tek kelime söylemek istemiyorum. Sadece insanın, insanımızın ve milletimizin vazifesinin bu mevzuda kendisine düşen şeyi arz etmek istiyorum. Mesele açıktan açığa ortaya çıkmıştır ki artık Kur'an kursu tek başına marif hayatımız adına dirilmemize kafi gelmiyor. Ve yine artık tebeyyün etmiştir ki İmam Hatip de marif hayatımız adına bizim dirilmemiz istikametinde kafi gelmiyor. Kaldı ki beni ağlatan bir hadise var. 50 defa belki İmam Hatip talebesine ve Enstitüsü talebesine sen MTTB'ci, Akıncı veya Ülkücü, Allah aşkına sakın birbirinize düşmeyin. Eğer atacağınız bir taş varsa benim şu mücrim başıma atın. Allah ve Resulullah aşkına. Karşımızda teraküm etmiş düşmanlar var, hasımlar var. Bu da mücadele yönünü, yolunu bulamadığından ötürü. Kendisine hizmet aşkı verilemediğinden ötürü. Potansiyelini, enerjisini sarf edecek istikamet bulamadığından ve biz onu kanalize edemediğimizden ötürü, köye, kente salamadığımızdan ötürü, tavzif edemediğimizden ötürü, sahabi şuuruyla mamur kılamadığımızdan ötürü, gündüzü oruçlu ve gecesi de kaim kılamadığımızdan ötürü, teheccüdü bilemediğinden ötürü, evvabini tanıyamadığından ötürü, flört nedir onu kafasından silemediğinden ötürü, cami maksurelerinde insana hizmet etmek, insanımıza hizmet etmek için aç, susuz durma, canını dişine takma, bunu bilemediğinden ötürü, bir sahabi ruh ve şuuru içinde yaşama zevkiyle, yaşama arzusunu, yaşatma zevkiyle, yaşama arzusunu terk edemediğinden ötürü içten içe kokuştu. Birbirine silah çekmenin altında bu vardır. Temelden endişemizi sarsan, bizi daidar eden, namazsızlığı, niyazsızlığı, flörtünün altında bu vardır. Dört ayı fırsat bilip de köye kente dağılmama, aşksızlığın, vecizliğin altında bu vardır. gideyim de köyümde kendimde hizmet edeyim düşünce mahrumiyetinin altında bu vardır, başka şey yoktur. Biz onu yönlendiremedik, o da içten içe kokuştu. Binaenaleyh gözümüzün nuru, ümidimizin tomurcuğu bu müesseselerin dahi yeniden ele alınması lazım. Bu müesseselerde okuyan talebenin dahi nezaret edeceğimiz yurtlarda, binalarda ayrıca barındırılması, himaye görmesi lazım. Sahabi ruh ve şuurunun yeniden bunlara verilmesi ve gönüllerinin ihya edilmesi lazım. Katiyen inanmalıyız, katiyen inanıyorum ve katiyen inanınız ki, insanlığın belli bir devresinde, tarihin belli bir zamanında, büyük hakikatler nasıl abideleşmiş, insanlık nasıl kurtulmuş da başka devirlerde de yine aynı şekilde kurtulacaktır. Bir devrede hangi ruh ve şuur insanlığa yön ve yan vermişse başka devirlerde de aynı ruh ve şuur o yön ve yanı verecektir. Eğer insanlığın belli bir devresinde insanlığı kaldıran, ihya eden, mürde gönüllere hayat nefeden Mus'ablar, Habbablar ise, Ömerler, Ebubekirler ise, Osmanlar, Aliler ise radıyallahu anhüm, başka bir devirde bunların dışında insanlığa hayat nefretmek mümkün değildir. 50.000 defa silahı alsın sokağa dökülsün. 50.000 defa şeriat uğruna ruhumu feda ederim desin. Namazı yoksa Allah nazarında hiçbir kıymeti yoktur onun. Ahlaksızlık altında eziliyorsa hiçbir kıymeti yoktur onun vallahi. Gecesinde aydın bir gönlü yoksa onun, seccadesi onun gözyaşlarına aşina değilsem, kalbi heyecanlarını gecenin karanlığına duyurmuyorsam, hemi vallahi hemi billah 50.000 duvara şeriat yazsa hayrı yoktur onun. Bu ruhu vereceğiz. Bir devri Mus'ab ihya etmişse, Habbab bin Eret ihya etmişse, başka bir devir fersude fikirlerle, ölü gönüllerle, ruhsuz insanlarla ihya olmayacaktır. Onun içindir ki İmam Hatip dahil, bütün mekteplerimize yeniden bir eğilme, yeniden işe vaziyet etme devresi başlamıştır. İnsanımızın hayatında ümit ediyorum ki bu mesele bir inkılap olsun. Sahabi ruh ve şuurunu ihya etme bir inkılap devresi olsun. Ve politikanın dışında, siyasetin dışında bu meseleyi ele alma bir inkılap olsun. Maddi manevi menfaat beklememenin, hatta kutupluklara, gavistliklere bu hizmeti tercih etme şeklinde bir inkılap olsun. Riyaseti cumhuriye kendisine, cumhur reisi kendisine teklif edilmesi karşısında bu hizmeti tercih etmem, insanımızın hayatında bir inkılap olsun. Bu ruh ve şuur ihya edelim. Allah'ın tevfikiyle. Böyle bir devre başlamıştır. Ben size arz edeceğim misallerle bunu göreceğiz. Bütün bir baştan bir başa Anadolu'da böyle bir devre başlamıştır. İmam Hatipli bizim ümitlerimiz olduğu gibi gözümüzün nuru olabilecek devresi başlamıştır. Ve bunun yanı başında aynı zamanda sair okullarda okuyan talebelere de el uzatılma devri başlamıştır. 5-10 sene evvelki durumu, karanlık durumu çok geride bırakmış durumdayız. Allah'a hamd ve sena olsun. 50-60 sene evvelki karanlık durumu çok geride bırakmış durumdayız. 200-300 seneden beri baş aşağı geliyorken 40-50 seneden beri belimizi doğrulttuk, yukarıya doğru tırmanıyoruz. Ve her gün Rabbim kalbimize biraz daha fer, dizimize derman vermek suretiyle bize tırmanma gücü veriyor, enerjisi veriyor ve biz de tırmanıyoruz Allah'ın tevfik ve inayetiyle. İmam Hatip'in dışında mekteplerde 5 tane talebemiz yoktu. Ama Rabbime hamd ve sena ederim. Bugün İzmir gibi bir yerde komünist, anarşist, marxist ve leninist talebe pek çok okulda. Mesela Atatürk Lisesi'nde inanan, namaz kılan talebenin yüzüne bakmadan boykot ilan edemez. Allah'ın tevfikiyle ilan edemez. Belki İmam Hatip'ten daha çok orada seccadesi arkasında koridorlarda namaz kılma fırsatını bekleyen talebe vardır. Öyle bir hava vardır ki Allah'ın tevfikiyle o liselerin pek çoğunda. Teneffüs zili çaldığı zaman hemen sırasından kalkarken seccadesini tutar. Ve merdivenlerden aşağıya inerken de onu açar. Bir mescit yoktur okulda. Merdivenin altına inerken de daha serer. Teneffüs zilinin bittiği ikinci zil çalacağı anda da o farzını kılar, hemen yeniden dersine girmeye çalışır. Bu yüzlerce binlerceye ulaşmıştır bugün. Yeni mülakatta 5-10 gün evvel ben de meselenin yanında ve yarısına sahip çıkarak bulundum. 600 talebe müracaat ederken, bizi de alın diye müracaat ederken,
bu işe teşne, bu işe hahişkar, bu işe arzulu, gönülden bu işe baş koyacak şekilde müracaat ediyordu. Pırıl pırıl, ilk mektebi bitirmiş talebeden orta mektebi bitirmişe kadar, ondan lisenin birinde, ikisinde, üçünde talebe, sınıfına, safına, limitine kadar çeşitli seviyedeki talebeler, bu havaya adeta ana arının etrafına koşuşan arılar gibi koşma havası içinde, üşüşme havası içinde koştuklarını her tarafta şahit oluyoruz. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Pek çok yerlerde arz ettim. Burada da bu muvazeneyi arz etmede fayda mülahaz ediyorum. Ben çok arzu ederdim. İnsanımızın yıkılışının dertlisi olayım. Ve Rabbimden çok niyaz etmişimdir. Bir gün insanımızın derdi karşısında ah edeyim, kendi feryadım içinde boğulup gideyim. Ama bu ruh safvetini duyamadım vicdanımda. Yer yer belki çıkırıklarım, üzüntülerim, teessürlerim oldu. Ama gece karanlıklarında ne kadar kendi insanım için, Rabbim için sızladım, onu Rabbim bilir, bilemiyorum. Yer yer belki insanıma, neslime hizmet etme arzusu da içimde uyandı. Duydum bu arzuyu. Ve yer yer böyle hakikat gamzeden bir talebe aradım. Bulsak da bir okulun içinde temas temin etsek ve sonra onu olta olarak kullansak da okulumuzun içine namazımızla, niyazımızla girsek. Terimizle, kanımızla yaptığımız, bünyadına koştuğumuz mekteplerimizde, kendi marifimizde, ruhumuzla, ruh kökümüzle bulunsak, mazimizle, mefahirimizle bulunsak, aşkımızla, vecdimizle bulunsak. Ben senelerce belki böyle temiz, şu karşımdaki çocuk gibi temiz, bir ortaokulda, bir lisede okuyan talebe aradım ve fakat bulamadım. Kendi bulunduğum yerde bulamadım. Hep arz ederim, böyle gecelerin çok kısaldığı yaz günlerinden bir sabah namazıydı. Mezarlık başında bir mescide gittim. Sabah namazını kıldım arka saflarda. Niçin oraya gittiğimi de pek bilemiyorum. Ben selam verince artık sağımda mıydı, solumda mıydı? 13-14 yaşında bir çocuk. Muhtemelen ortaokul 2'de 3'te herhalde. Gözüme kestirdim, siması da hakikat kamzediyordu. Ben dedim iyi, bununla konuşayım da muhtemelen bir okulda okuyor bu. Bunun vasıtasıyla okula girme imkanı doğar bizim için. Kendi çapıma göre sözde sunuyor olarak plastik bu meselenin dertlisi olarak yaşamaya çalışıyorum sözde. Camiden çıkarken hemen arkasından koştum. O da ayaklarını giydi, ben de giydim. Ben yanına sokulurken o bana bir tomar kağıt uzattı. 4-5 sene evvelki bir hadisedir bu. Ben daha bir laf demeden o bana şöyle dedi. Amca dedi, şuraya abi dedi, şuraya bir imza atar mısın? Ben bu da ne dedim. Mekteplere ahlak ve din dersi konması için mazbata yaptık. Bunu Riyaset-i Cumhuriye'ye göndereceğiz. Talebeler olarak imzalatıyoruz. Siz de bir imza atın deyince benim ayaklarım kamçıladı böyle. Ayaklarına kapanacaktım. Ben seni arıyordum zaten diyecektim. Böyle bir talebenin hasretini çekip ve karşısında güle dem tutan, destan tutan, bülbül gibi ben kendi kendime içten ötmeye başladım. Hani Akif'in dediği gibi ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem, dili bağlı kalbimin, bundan pek bizarım. İkbal, ben o nameden müteyyicim ki yoktur ihtimali terennümün der. İçimden kim bilir neler dedim, neler dedim ama dilim hissiyatıma tercüman olamadı, onu dile getiremedim. Aradan 4-5 sene geçti. Artık bir bakıma belki talebe aramıyoruz biz. Talebe arıyor. Talebe kendisine iman, ruh ve şuurunu verecek insanı arıyor. Talebe senin karşına geliyor, diyor ki ben ortaokuldayım veya lisedeyim. Öğlen namazını, ikindi namazını kılacak vakit bulamıyorum. Nasıl yapayım? Öğlenden evvel bizi sınıfa sokuyorlar ve ancak ikindi namazının da vakti geçtikten sonra, öğlen namazının vakti geçtikten sonra sınıftan çıkabiliyoruz. Şimdi bu meselenin dertlisi olarak talebe seni arıyor ve soruyor. Bu türlü hadiseye ve bu türlü bir tabloya da birkaç defa şahit oldum. 2 defa, 3 defa karşıma çıktı, yine bana sordular. Camide de sordular. Cebinde seccadesi hazır, İmam Hatip'te değil, bir başka mektepte. İmam Hatip'te olmasını normal görüyorum. Çünkü orada müfredat dini hayata mülayim şekilde hazırlanmıştır. Ümit ediyorum orada namaz kılmayan hoca yoktur. Ve inşallah ümit ediyorum orada sahabi ruhu ve şuurunu dert edinmedik hoca da yoktur. Yoksa Cenab-ı Hak kalplerini yumuşatsın, hepsinin kalbine o yüce ruhu ilka buyursun. Başka mektepten bir talebe ve müdürünün sıkı sıkıya ha sakın burada namaz olmasın, gericiliğe ait şeyler olmasın dediği bir okulda ve sırf bunlar için belki teneffüs 10 dakika için olduğu halde 5 dakika verip teneffüsü 5 dakika yapıp namaz kılma imkanı vermedikleri bir okulda adeta beli kırılmış ve bütün ümitleri yıkılmış gibi iki büklüm boynu buruk karşıma çıkıyor. Bana diyor ki biz bu okulda bulunuyoruz. Okulda bulunmanın bir hedefi vardır. Ben kendi insanıma, kendi ruhumu anlatacağım. Fakat bu arada Rabbime karşı mükellefiyetimi eda edemiyorum. Namaz kılamıyorum. Öğlen namazının vaktini bulamıyorum. Kemerbeste yubudiyet içinde Rabbimin karşısında duramıyorum. Yaptın, yaşattın, ettin, dizdin, koştun, beni insan ettin. Bunun şükrünü eda etmek istiyorum fakat edemiyorum. Ne yapayım? Ben kendilerine mezhebimizin noktayı nazarını aşarak, Hanifi'nin noktayı nazarını aşarak dedim ki, Hanifi mezhebinde namazları bir araya getirme, cem etme yoktur. Fakat Şafii ve Maliki buna cevaz veriyorlar. Ateşten bir durum içinde yaşıyoruz. Bir çember içindeyiz. Fevkalade haller içinde bulunuyoruz. Mezheplerin arasındaki bu nüanslara riayet edecek durumda değiliz. Ben bu mevzuda Rabbime hesap vermeyi nazara alıyorum. Ebu Hanife de küsmesin, darılmasın. Ona çok samimi olarak gönülden bağlı olmakla beraber Şafii mezhebine, Maliki mezhebine göre fetva veriyorum. Siz öğlen ve ikindi namazını vakit bulursanız ikindide kılın, vakit bulursanız öğlende kılın. Ve hepsini eda niyet edin. İnanın benden bu fetvayı alınca böyle bir de seccadesini işaret etti. Dünyalar kendisine bağışlanmış gibi giderken ben hissiyatından okudum. Senden Allah razı olsun. Namazım demek benim böyle de olsa da olacak diyordu. Ve bugün bunların sayısı bine çoktan tırmanmıştır Allah'ın tevfikiyle. Geçen sene 500 ise şayet bu sene 1000 olmuştur. Ve bu gelecek sene 2000, daha sonraki sene de 4000 olmaya namzettir Allah'ın tevfikiyle. Bu kendi marifimize eğilmenin ifadesi ve yoludur. Marifimize eğilmenin yolu. Nasıl oluyor acaba talebe bu ruh ve şuuru kazanıyor? Nasıl koruyacak? Nasıl onu dikenlerden, kaktüslerden muhafaza edecek? Nasıl bir gül tarlası içinde onu gül hüviyetinden muhafaza edeceğiz ki böyle olsun? Aleyhissalatu vesselamın yolu içinde. Ben aklım çok ince şeylere ermez. Felsefeyle iştigal etmiş olsam bile felsefi meselelere aklım ermez. Rabbim inayet etsin, bana en büyük lütfu olsun, aklımı Resul-i Ekrem'e esir olarak teslim edeyim. Ne görürsem onda, ne bilirsem, neye şahit olursam onu taklit edeyim. Onu iyi anlamaya muvaffak eylesin. Meselenin filozofyasına vakıf değilim. Ama kopuk kopuk, parça parça, münferit, Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına ait güneş gibi her bir yerleri, karanlık gecelerimizi aydınlatacak kadar parlaklık gamzeden güneş tablolar vardır. O tablolara bakacak ve hayatımızı o tabloların aydınlığı altında mütalaa etmeye, görmeye, müşahede etmeye, değerlendirmeye çalışacağız. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat tarzı. Meseleyi heptenci olarak ele alan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat tarzı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitle ruh haleti içinde sokağa dökülmedi. Kendisine sultanlıklar, riyasetler tevdi edildiği zaman meyletmedi, zaaf göstermedi. Ona sana şunu verelim, bunu verelim. Vaidlerine karşı o bazen derin bir teessür, bazen bir iniltiyle mukabele etti. Bazen de kendisine çok itimat ettiği amcası Ebu Talib'in karşısında böylesine akıl ve mantık harici bir teklif karşısında iki büklüm oldu, elini boynuna götürdü ve derin bir teessürle şunları ifade etti. Amcası diyordu ki, oğlum, kavmin ve kabilen geldi. Sen benim gözümden, gözümün nurundan daha artıksın. Ben de onun mektebimdeki kendi talebeme diyorum. Sen benim gözümden, gözümün nurundan daha artıksın. Seni aziz tutarım ve severim. Fakat cemaatin taciz oldu. Rahatsız senden. Diyorlar ki hastaysa tedavi ettirelim. ve diyorlar ki başımıza reis olarak seçelim, Mekke'nin emiri olsun ve ne emrederse dinleyelim. Ve diyorlar ki dünyanın en zengin kadınıyla evlendirelim. Ve diyorlar ki yığın yığın kantaralarla altın ve gümüş verelim. Kantarlarla altın ve gümüş verelim. Bunlarla bizi muakaze etmesin diyorlar. 40 küsür sene kendisini himaye etmiş bir insandır Ebu Talip. 40 küsür sene bağrına basmış. O dikenden bir insandır. Diken gülü beslediği gibi o da insanlığın gülünü beslemiştir. Ona dokundurmamıştır. Fakat kendisi biteceği, tükeneceği an, gelip ciddi toslamalar karşısından mukavemetinin bittiği an artık bu teklifle yeğenin karşısına çıkmış ve oğlum, oğlum, oğlum, oğlum demiştir. Resul-i Ekrem bunları dinleyince o türlü burkulmalar herhangi birinizde ciddi bir inkisar karşısında olur. İki büklüm oldu, şöyle bir hıçkırdı, belini doğrulttu ve elini boynuna götürdü. Vallahi amca dedi, güneşi bir omuzuma koysalar, ayı bir omuzuma, yani beni bu ağır vazifenin altına isteler, bu salife gider de bu boyun, vallahi ben bu davadan vazgeçemem diyordu. Bir yol tutmuş gidiyordu. Ancak bu yolda insanlığın kurtuluşunu görüyordu. O da gönüllerin ihya yoluydu. Başkaları onun bu hizmet yolunu ve metodunu küçük görebilir. İbni Erkam'ın evine çekilmiş orada, teker teker insanları yakalıyor, teker teker kalplerine ve gönüllerine giriyor, teker teker onları fethediyordu. Ve kendi etrafına, çevresine de bu ruh ve bu şuuru anlatıyordu. Böyle anlatacaksınız diyordu. Misyonlar kuracaksınız. Üçer beşer insanı yanınıza alacaksınız, anlatacaksınız. İlkinin pratiğini kendisi veriyordu. İbni Erkam'ın evi. Zeyd İbni Erkam'ın evi. İnsanlığın bizim devremize ait ilk medresesidir. Burada çok gizli gizli görüşmeler oluyordu. Ebu Zer bu gizli görüşmeyi tablolaştırırken bize bir hayli fikir veriyor. Diyor ki kardeşimi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zuhurunu duyunca gönderdim. Dedim ki kardeşim git, bir adam Mekke'de çıkmış peygamberlik dava ediyormuş. Bir araştır gel bakalım nasıldır. Söylediği sözlerle davranışları nasıldır dedim. Gitti geldi diyor, bana haber verdi. Dedi ki işte Abdülmuttalib'in torunlarından. Ebu Talib'in himayesinde yetişmiş. Peygamberlik iddia ediyor. Namaz da kılıyormuş. Putları inkar ediyor. Fakat diyor benim sadrıma şifa vermedi. İçimdeki tereddütleri izal etmedi. Ben kendim gideyim öğreneyim dedim. Kalktım geldim diyor Mekke'ye. Beytullah putlarla doluydu. Beytullah'ta ibadet yaptım, tavaf ettim. Akşam karanlık bastırırken yapayalnız oradaydım. Cesaret edemiyorum kimseye sorayım. Çünkü onu sorma, onu ağzı alma bile kelleyi koltuğu alma demekti. Muhammed dediğin an kellenin gitmesi bahis mevzu idi. Ben daha karanlık çökerken Beytullah'ın bir kenarında bekliyordum ki yanıma birisi geldi, sonradan Ali olduğunu anladım. Genç bir delikanlıydı. Daha bıyıkları terlememişti. 8-10 yaşındayken Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında çiroz ayaklarıyla ayakların üzerine dikilmiş. Bu büyük davayı ben götüreyim ya Resulallah demiş ve bir perdedar gibi sadakatla yanında bekliyordum. Yanıma geldi, bana dedi ki galiba garipsin, misafirsin. Evet dedim. Gel seni evime götüreyim dedi. Beni götürdü bir hücrede, misafir etti. Ama o da bana bir şey açmadı, ben de ona bir şey açmadım. Ertesi gün acaba öğrenebilir miyim dedim. Yine Beytullah'ta geldim, ta akşama kadar bekledim. Ciddi bir intizar içindeydim. Nebiye, Nebi'nin getirdiği havaya susamıştım. Su gibi, hava gibi ihtiyacım vardı. Yanına kadar da gelmiştim. Fakat kadehimi daldırıp içemiyordum. Akşam karanlık bastırırken yine bir evvelki günkü Yağız delikanlı yanıma sokuldu. Misafir yine sen buradasın dedi. Yine aldı beni evine götürdü. Üçüncü gün yine aynı şey oldu. Bana dedi ki galiba senin bir matlabın var. Anlaşılan. Evet dedim. Birbirimize söz verdik. Ahitte bulunduk. Haber vermeyecek, baş etmeyeceğiz. Ben ona dedim ki vallahi dedim burada bir peygamber zuhur etmiş. Ben onun merakıyla geldim. Ve onun ateşiyle yanıyorum. Onu görmek ve tanımak istiyorum. O da tam üzerine geldin dedi. İşte ben onun yakınıyım. Fakat onun bulunduğu yere girmek, ateşin içine girmek gibidir. Karanlık bastırsın, herkes evine çekilsin. sen beni takip et. Bakın nasıl zorluklar altında oluyor ilk medrese. Sen beni takip et. Ben onun evine giderken, bulunduğu yere giderken beni takip ederler. Ben bir tehlike sezersem tebevül ediyor gibi duvara teveccüh ederim. Sen başının çaresine bakarsın. Öyle bir şey olmazsa ben gizli gizli yürür girerim, sen de benim arkamdan girersin. Burada yolda bana bir şey konuşturma. Evet diyor, öyle gittik. Yanımızdan birisi geçerken Ali dönüyordu duvara, tebevül ediyor gibi bir pozisyona giriyordu. Ben de orada bir şeyler yapıyor gibi görünüyordum. Ve öylece bir eve girdik, İbn Erkam'ın eviydi. Ben Resul-i Ekrem'le diz dize gelip de ondan bana geçenleri vicdanımda duyunca dünyam değişmiş ve aydınlanmıştım. İçimde öyle bir hava, öyle bir ruh haleti hissediyordum ki çıkayım artık bütün putların üstüne aykırayım avazım çıktığı kadar. Hepiniz ve her şey batıldır, tek şey var, la ilahe illallah. Ve dedim ki ya Resulallah, ben bu içimde duyduğumu haykırmak istiyorum. Hayır yapma dedi, mevsimi zamanı değil. Sokağa çıkma bağırma zamanı değil. Mümin bir kere bağırır, arı vızıltısıyla değil top güllesi sesiyle. Zamanı değil buyurdu. Ben çıktım bağırdım, labut bağırmam lazım dedim. Fakat beni aldı hurdu haş ettiler diyor. Sonra Hazreti Abbas yetişti diyor, Abbas olduğunu öğrendik. Ne yapıyorsunuz dedi, gıfar oymağına ticarete giderken gıfar oymağına uğruyorsunuz. Bu gıfar oymağındandır. İflahınızı keserler, yolunuzu keserler bunlar dedi. 3 gün ben çıktım haykırdım, 3 gün sopa yedim, hurdu haş oldum. Ve 3 gün Abbas beni kurtardı diyor. Resul-i Ekrem beni çağırdı, dedi ki Ebu Zer dedi, sen şimdi burada durmaya durumu müsait değil. Sen gıfar oymağına git. Bir gün Medine'de başka yerde zuhur ettiğimizi duyarsan, hasımlarımıza galebe çaldığımızı duyarsan o zaman gel. Senin durumun ona müsait. Senin durumun sancı çekmeye müsait değil. Senin durumun bu meseleyi gizli gizli tenvir etme ve tenevvür etmeye müsait değil. Senin durumun her şey olduktan, yoğurt mayalandıktan sonraki duruma müsait. Gittim ben diyor. Sonra hep araştırdım. Medine'de zuhur ettiğini duyunca hemen koştum Medine'ye gittim. Durumum ona müsait. İbni Erkam'ın evi böyle bir ev, bir hücre olarak vazifesini yapıyordu. Ve sonra bu hücreler çoğalıyor, her yerde oluyordu. Bu saadet haneleri, nur haneleri çoğalıyor, her yerde oluyordu. Üçer beşer insan her yerde yetişiyor. Ve bu tenevvür halesi, nurlanma halesi genişliyor ayın etrafındaki hale gibi. Hazreti Muhammed'in etrafındaki halka genişliyordu sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yoluydu. Bu meseleye yüklenebilecek kabiliyetli, istidatlı kadro teşekkül edince de Mekke'nin dışına da taşmaya başladı. Habeşistan'a insan gönderdi. Necaşi'nin huzuruna Cafer İbni Ebi Talip gitti. Koca hükümdar, Habeş hükümdarı Hazreti Cafer'in karşısında Müslüman oldu. Eshab-ı Sefine dediğimiz Hristiyanlar 70 kişi Müslüman olduğu Hayber vakasında Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama geldi, biat ettiler. Taif'e Resul-i Ekrem insan gönderdi. Medine-i Münevvere'ye Mus'ab'ı gönderdi. Ve her gönderdiği insana diyordu ki gücünüz yettiği kadar 3-5 insanla bir misyon kurun. Orada bir irşat evi tesis edin. Ve insanınıza bir şey anlatmaya çalışın. Ve bu haneler, bu evler o kadar süratli yayılıyordu ki batılıyı bu yayılma, bu inkişaf ve intişar hayrette bırakır. Arnold'un biliyorsunuz İntişar İslam tarihi var. Gibi, Toynbee gibi kimseler İslam'ın intişarı karşısında hayret ve şaşkınlık içindedirler. 23 sene gibi kısa bir zaman içinde, daha sonra Abbasi'nin aldığı, Emevi'nin aldığı, Osmanlı'nın aldığı bütün yerleri topraklar olarak alacak kadar muhteşem bir intişar insanlık tarihinde ilk defa görülen bir şeydir. Düşünün ki biz şu anda Müslümanlık alemi olarak içinde yaşadığımız topraklar Raşid halifeler devrinde fethedilen yerlerdir. Onların dışında elde edilen her yer kaybedilmiştir. Hazreti Osman devrinde Mavera-ün-Nehir, Aral Gölü, Hazar Denizi'nin arkası. Yani bugünkü Afganistan, Rus işgali altında bulunan Afganistan, Hazreti Osman devrinde fethedilmişti. Ehnef bin Kays vasıtasıyla. Afrika bir baştan bir başa Ukbe bin Amir vasıtasıyla fethedilmişti. Ve sonra oraya umumi vali olarak Amr ibn As gelmişti. İstanbul önlerine kadar gelen ordunun içinde sahabi vardı, Ebu Eyyubil Ensari. İstanbul'un tapusu olarak İstanbul'un sinesinde yatmaktadır. Sahabi devrinde fethedilen yerlerde alem İslam yaşıyor. Onun dışında Emevi gelmiş, Abbasi gelmiş, Osmanlı gelmiş, hepsinin sayı meşhurdur. Ecdadımız ve Müslümanlık adına yakınlarımız olmaları itibariyle hepsini takdir ediyoruz, tebcil ediyoruz. Rabbim hepsinin yüzünü hak etsin. Ama bununla beraber İslam'ın intişarının Raşid Halifeler devrinde olması akıllara durgunluk verecek kadar muhteşemdir. Onun için bakın, batılı yazarların bu mevzudaki beyanlarına bakın. Dört halife devrindeki inkişafa karşı şaşkınlık ishar ediyorlar. Bu evlerle oluyordu. Her fert nar-ı beyza haline geliyordu. Her fert dönmeyen, bozgunluk göstermeyen, tedirginlik göstermeyen, yılgınlık göstermeyen bir fert haline geliyor. Ve ondan sonra o davada meseleyi omuzluyor, Allah'ın tevfik ve inayetiyle yürütüyordu. İşte buradan ders alarak, Magazi ve Siyer'de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı taklit ederek, Adolf Hitler'i taklitten iştinab ediyoruz. Marksist Lenin'i sokağa dökülmüşlükten iştinab ediyoruz. Diyoruz ki eğer yeniden insanımıza Müslümanlık adına hayat verme bahis mevzu ise bu ne Marksist ve Leninist yolu olacaktır ne de Hitler'in yoluyla olacaktır. Rehberimiz ne Karl Marx'ın falan kitabı filan kitabı ne de Adolf Hitler'in kavgamı olmayacaktır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Magazi ve Siyeri olacaktır. Magazi ve Siyer'in ışığı altında kendi kendimize gelir, ruhumuzla bütünleşir, kendimizi bulursak, nefsimizin irfanına erersek, Allah'ın tevfik ve inayetiyle bizim için ikinci fütuhat mukadderdir ve bahis mevzudur. Ve biraz evvel size talebe keyfiyetinden, buğutlarından, derinliğinden bahsederken de böyle bir sahabi ruhunun bu meseleye vesile olduğuna dikkatinizi çekmiş işarette bulunmuştum. Ben günümüzde hizmet adına ortada bulunan, sahnede olan insanları sahabi ruhuna çok yaklaşmış olarak buluyor ve görüyorum. Ümit ederim inşallah hepiniz ve hepimiz o istikamette Rabbimin hakkımızda takdir buyurduğu mevkiye yükselip o mualla mevkinin hakkını verelim, eda edelim, o âli makamları ihraz etmiş olalım. Sahabi ruh ve şuuru bir kısım yerlerde talep öyle şuurlandıysa onu meydana getiren şeydir. Sahabi ruh ve şuurun mevcudiyeti onu meydana getirici bir keyfiyettir. Ben kendi bulunduğum yerde tanıdığım Müslümanlar var. Sizlerle beraber Allah onların da sayını meşhur etsin. Sadece aklıma gelenlerden birkaç tanesini arz edeyim size. Bundan 5-10 gün evveldi. Küçük bir köşede bir bakkal dükkanıyla işe başlamış ve Rabbim kendisine lütfetmiş de milyonlara serveti bali olmuş bir kardeşimiz geldi. Benden 5-10 yaş büyük birisidir. Hüsnü teveccühü vardır. Her sene resmen sağa sola vereceği şeyleri vermek istediğinde evvela siz bu uğurlu elinizi alın, bu elle gitsin falan demiş, bana da hüsnü zannetmiştir. Aldandığı bir nokta varsa o da işte böyle bir hüsnü zandır yani. Benim gibi kazip bir faciri, doğru bir insan zannederek yümün ve bereket zannetmiştir. Bu aldanmayan sadık insan bu küçük bakkal dükkanıyla başlattığı ticari hayatında Rabbim kendisine çok lütfetmiştir. Bu türlü sizlerle böyle muhatap olduğum gibi çeşitli misyonlara vaziyet eden topluluklarla muhatabım ve Anadolu'da böyle sizin gibi 50-60 tane bir araya gelmiş kimsenin hizmetine şahit bulunuyorum. Ve Anadolu sinesinde hususuyla Ege Havzası'nda şu anda 100'e yakın yurt yapılıyor ve bu 100'e yakın yurt çeşitli mekteplerde okuyan talebeleri tekeffüle hazırlanıyor. Ve bu yurtları hazırlayan cemaatleri tanıyorum. Bana dedi ki, hocam dedi, ben bir aile yardım etmek istiyorum. Mesela siz deyin ki 1 milyon. Doğru söylemiş olamazsınız. 2, 3, 5, 6, 7, 8 doğru söylemiş olamazsınız. Nem varsa hepsini vermek istiyorum dedi. Nem varsa. Fakat ben size rica edeyim dedi, Allah aşkına bu verdiğim şeyi söylemeyin dedi kimseye. Zira bu nafiledir, ben zekatımı veriyorum zaten her sene. Nafile olduğunda sadaka olur. Suya girebiliriz bunu. Kimseye söylemeyin. Ve bir de istiyorum ki bir yerde olmasın. Ne kadar yurt var böyle 50 tane, hepsine 100'er 200'er bin lira dağıtsınlar bu arkadaşlarım bunu. Birinde olmasa birinde olan mayo olarak tutar da Rabbim beni kurtarır diyor. Çok samimi, çok ısrar etti bana. Ertesi gün söylerim diye yine korktu bana, aman sakın. Hocam kurban olayım Allah aşkına söyleme dedi. Zengini Ebu Bekir gibi olunca bir cemaatin. Berit de evladı iyalimi ben Allah'a bıraktım deyince. Fakirine intikal edelim. Yine fakir vardı devri Risalet Benahide. Hammallık yapıyordu, 5 kuruş alıyordu. Ya Resulallah benim çok fazla bir şeyim yok. Bunu kabul buyurur musunuz diyordu. Getiriyor Huzur Risalet Penahi'ye döküyordu. Hammallık yapıyordu. Bununla İslam'a, imana ve Kur'an'a hizmet edelim ya Resulallah diyordu. Yelmizun el muttavi'in diyor Kur'an-ı Kerim. Münafıklar da bunları kınıyorlardı. Riyakarlık yapıyor diyorlardı. Hazreti Ebu Bekir de her şeyini veriyordu. Ve bir arkadaşımız yine bulunduğum yerde. 2 sene evvel geldi bana dedi ki hocam dedi bu talebeye bakmanın, çeşitli okullardaki talebeye bakmanın ehemmiyetini arz ediyorsunuz. Ben lahmacun sata sata bir ev yaptım. Bu evimin üstünde de ayrı bir hücre daha yaptım. Gelin bir görün, eğer orada talebe kalacaksa orada talebe kalsın. Ben aşağıya sıkışır kalırım burada, zararı yok. El arabasıyla lahmacun sata sata 5-10 seneden beri yapmış bunu. Gittim gördüm. İşte duyulan böyle bir arzuya karşı çıkmak istemedim. Sen verecek olduktan sonra nasıl aleyhissalatü vesselam hurmayı bile kabul buyuruyordu. Ben de başımın gözümün üstüne değil, bu hizmette koşan arkadaşlarıma ben bunu da tevdi ederim dedim. Hizmette koşanlar başkaları. Bu evini verdi. Bahçesi var kapısının önünde. Fakat gönlü rahat değil. Aradan 6 ay geçti geldi hocam. Bu benim bahçemin yanı başında bir inşaat yapılıyor. Bizim bahçeye pencere açacaklar. Ben bu bahçede de imkanların nispetinde bir bina yapayım. Şimdi 20 talebe mi barındırıyoruz bu evde? O zaman 100 talebe barındıralım. Nasıl yapacağız bunu? Buradaki arkadaşlar şu anda dedim 5 yerde inşaat yapıyorlar. İzmir'in Sinesi'nde 30 dönümlük bir yerde bir inşaat yapıyorlar. Başka bir yerde 20 dairelik bir inşaat yapıyorlar. Başka bir yerde bir inşaat yapıyorlar. Ve kendi hesapları içinde mekteplerde bulunan talebenin birkaç binini önümüzdeki sene içinde barındırmayı, üniversite hazırlık kurslarıyla talebenin içine girmeyi, dinsiz imansız talebeye iman vermeyi hesap etmiş, planlamış yürüyorlar. Nasıl yapacağız bunu? Ben yaparım dedi hocam. Nasıl yapacaksın? Rabbim ne kadar veriyor lahmacun satmadan? Ben onun büyük bir kısmını, mesela 50 bin verdi Rabbim bana ayda. 45 binini buraya, 5 binini de eve götürürüm dedi. Bu mahalde laflar etti. Reddetmedim yine. Oraya temel attı. 1 sene evvel temel attı. Ve hiç şaşırmadan her ay etli, yağlı paraları bir çuvalın içine doldurdu getirdi. 2,5 lira, 5 lira, 10 lira, bir çuval kadar. 40 bin lira, bir çuval kadar. Samimi bir arkadaşımın eline bir defa verdim. Dedim götür bunu İstanbul'daki büyük tüccara göster bunu dedim. Şu fabrikalarında işçiler kendilerini tehdit ettiği büyük tüccara göster bunu. Kim neler yapıyor? 8-10 ay içinde o yurdu yaptı bitirdi, şimdi camlarını takıyor. Ay şaşırmadan yaptı bunu. Bundan birkaç hafta evveldi, belki 1-1,5 ay geçti. Yanımda kalan kardeşlerden birine gelip bir şey söylüyor, o beni ağlattı. İçime bir hicran saldı. Diyor ki, kardeş diyor, bir hocama söyle diyor, eğer giydiği eski ayakkabılardan ayakkabı varsa ayakkabım yok, bana versin de giyeyim onu. Anlıyor musunuz mümini? Sahabi ruh ve şuuru insanın gönlünde ihya edilince ne olmaz ki, anlıyor musunuz mümini? İşte bu anlayış içinde bir beldede 7 tane inşaat yürüyorsa bu anlayış içinde yürüyor. Bu sene elinde para yok. Gelecek sene belki kazanırım diye 1 milyonluk senet veren arkadaş var. Allah'ın lütfuyla kazanırım, olmazsa babamın tarlasını satar getirir yine yaparım diyor. Zira memleket bir uçurumun kenarına gelmiştir. Ve sık sık el değiştiren hükümetlerle istikrarsızlık iflahımızı kesiyor. Eğer talebeyle hiç olmazsa kendi marif hayatımıza inmezsek, eğer 5-10 senelik bir hesap ve planımız olmazsa, Eğer kendi evladımıza sahip çıkmazsak, hemi vallahi hemi billah, Türkiye'nin geleceği Afgan'dan da daha karanlıktır, İran'dan da daha karanlıktır. Mesele çok ciddi ve vahimdir. Çok müteyakkız, çok uyanık olmak lazım. Şu hatta 5-6 aylık devreyi değerlendirirsek ne olur ne olmaz. Şu 5-6 aylık devrede birkaç yer bulursak, kiralarsak, isticare edersek, buraya birkaç yüz talebe korsak, barındırırsak ve gelecek marif dönem ve tedrisatını İmam Hatip ile diğer mektepleriyle böyle selamlar ve karşılarsak, sonra marifin öğretmeni değişmiş, müdürü değişmiş, bizim talebemiz orada olursa ve biz o talebeyi arka çıkarsak, Allah'ın lütfu keremiyle düzenimiz çok bozulmayacaktır. Düzenler değişti, durmadan değişti. Muallimler yer değiştirdiler. Fakat bizim talebe potansiyelimize tesir etmedi Allah'ın tevfikiyle. Orada durdu. Ağzı gözü kanlar içinde geldi. Abilerinden vasiyet aldı. Dedi ki devam edeceğiz buraya. Ve bugün diyor ki Allah razı olsun, dün eğer o sopadan ötürü ağzımız başımız yarıldığından ötürü bıraksaydık, okuldan ayrılsaydık, bugün okulun içinde bir ağırlığımız olmayacaktı. Ve yavaş yavaş böylesine arka çıkma, zahir olma, yan çıkmakla bugün pek çok yerlerde bu mekteplerin içine girildi ve Anadolu'da ciddi yaygınlaşma var. Ve nerede bu hizmeti gördülerse ciddi bir hayışkarlık uyandı. Tokat'tan gelen arkadaşlar görünce, her seviye, her anlayıştaki insanlar görünce, aman dediler, bu ne güzel şey, bizim orada bir kurşunlu han var dediler, onu biz uğraşalım, hükümetin alnına demir kızdırıp basalım, bunu ellerinden alalım, oraya 300-500 talebe koyalım, marif hayatımıza hizmet edelim. Uğraştılar. İnanın devletin dişini söker gibi onu söktü, ellerinden aldılar ve hazırlıyorlar. Kayseri'den gelip gördükleri zaman, aradan bir ay geçti, bana telefon etti oradan bir zengin, belki simasını görsem hatırlamam. Hocam dedi, orada gördüğümüz şeylerle çok mütehassısız. Gelir gelmez burada bir oteli isticar ettik. 1 milyona mı 2 milyona mı kiraladık. Ve şimdi tefrişatını da yaptık. Artık nasıl yapacağız hizmeti biz bilemiyoruz. İşar edin, işarette bulun da bir şeyler yapalım. Ben de öyle etrafa gitmeye pek tahammülüm yok. Tahammülüm olmamakla beraber karar verdim 2 hafta sonra oraya gitmeye, orayı görmeye, o aziz insanların aziz hatırlarını sormaya. Bundan birkaç hafta evvel de buraya uğramıştım. Genç arkadaşlarımızın burada işe sahabetini görünce çok duygulandım. Rabbim emsallerini çoğalsın inşallah Teala. Ve ayrıca burada değerlendirilmesi çok müsait, çok elverişli olan bir gezek var. Gezek usulü varmış. Rabbim bunu icat eden zat kimse onun makamını pürnur eylesin. Çok hayırlı bir yol çıkarmış. Es-sebebu kel faiz sırrınca defteri hazenatına kaydoluyor. Şimdi öyle güzel değerlendirilir ki bu. Bu mahafilde biz dinimizi neşredebiliriz. Ve bu çeşitli gezegenleri bir araya getirmek suretiyle büyük bir organizasyon olarak büyük yurtların altına girebiliriz. Bana Afyon'un çıkışında bir arsa gösterdiler. Arsayı bağışlayan da bizim lahmacuncu gibi yine fakir bir insan. Öyle geldi bana kıyafetiyle. O da ayrıca yine beni duygulandırdı. Aman orada hemen yapalım dedim kendi kendime. Bir şey yapalım Allah rızası için. Nereye gitsem zaten aynı şey diyorum. Arkadaşlarımızın hayışkarlığı da zaten tam doruğundaydı. Karar vermişler, hatta kazmışlar, temel vaziyetine getirmişler. Benim çok İzmir'den ayrılmaya tahammülüm, rahatsızlıklarım dolayısıyla olmamakla beraber böyle bir arzuya hayır diyemedim. Dedim ki olur geleyim. Hatta izin aldım, kendi vazifemden, Bornova'dan izin aldım. Cuma günü de Afyon'da bulunayım. Bu işi omuz verecek cemaatle görüşeyim. Hizmeti onlar ediyor. Ben de hiç olmazsa hizmet edenlerle yüz yüze gelmiş bir insan olarak bu şerefi kazanayım. Onlarla görüşeyim, müsahabede bulunayım. Onlara da bu derdi, bu havayı anlatayım inşallah. Afyon'da da bu ocak tüttürelim Allah'ın tevfik ve inayetiyle. İnşallah Rabbim burada da yapacak. Geçen sene 6 ay evvel, yani 6-7 ay evvel çeşitli kazalarda başladı, tedrisata açtılar. Menemen gibi çok donuk bir yerde başladı. Bu sene tedrisata açıyorlar. Ve gelirken bugün Turgutlu'da sabah oturduk, önümüze de meyve koydular. Bir kaza 6 ay evvel başladı. Ve şimdi içinde 70 talebe var. Çeşitli ortaokul liselerden, hatta Adana, Ceyhan'dan gelmiş talebeler var. İçinde kalıyor orada, fikren ve ruhen yetişiyor. Bir taraftan dinleniyor, bir taraftan yetişiyor. Önümüzdeki tedrisat dönemine belki 100 tane talebe alacaklar. Ayrancılar gibi bir köy, 300 haneli bir köy, geçen sene başladı. Ramazan-ı Şerif'te inşaatları varken beni götürmüş, böyle yine bir müsahabe istemişlerdi. Ben de hissiyatımı ifade etmiştim. Bu sene bitirdi, tedrisatı açtılar. 10 kilometre ötede bir Ortaköy diye bir yer var. 30 haneden ibaret. Geçen de beni çağırdılar, tek katını bitirmişler. Bu sene onlar da tedrisatı açacaklar. Böyle 100 tane yer, marif hayatımız adına tedrisatı açılıyor. Çeşitli mekteplerde okuyan talebelere bağrını sinesini açacak. Başındaki basiretli mubassırlarla inşallah şuurlu talebe yetişecek. Ve bunlar geleceğimizin teminat ve garantisi olacaktır. Bu mesele Anadolu'da yaygınlaşıyor. Anadolu sinesindeki böylesine Muhammediliği dünyada, yeryüzünde hiçbir şey söküp atamayacaktır artık. Ta Erzurum'dan Erzincan'a kadar, oradan Kars'a, Ardahan'a kadar her yerde aynı ocak tütmekte, aynı hava burcu burcu kendi kokusunu vicdanlarımızda hissettirmektedir. Her yerde artık bir Muhammedilik kokuyor. Afyon da bundan geri kalmayacaktır. Rabbim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönlünü hoşnut edeceği bu istikamette bizi kaim ve daim eylesin. Burada son olarak şunu da size arz edeyim. Bugün gelirken bir hoca efendinin nasihatini dinliyordum. Bir nokta çok dikkatimi çekti benim. Diyor ki vaazında, Allah ebediyen razı olsun kendisinden, sabahlara kadar tesbih çekseniz, evrad eskarınız olsa, tesbih benim için mukaddestir diyor. Ben de öyle diyorum. Tesbihsiz olmaz, evradsız, eskarsız olmaz. Fakat sen oğluna ve kızına sahip değilsen şayet, hemi vallah hemi billah diyor, yakanı Allah'ın elinden kurtaramazsın diyor. Hacca gitsen, 50.000 defa Kabe'yi tevaf etsen, neslin adına böyle bir hizmetin altına girmesen, Hazreti Muhammed'in yanında hacaletten kurtulamayacaksın. Resul-i Ekrem adına takdim edeceğiniz şey bu olacaktır. Ben tasavvur ediyorum, tahayyül ediyorum. Kendi tasavvur ve tahayyülümü size intikal ettireyim. Siz hacca ve Kâbetullah'a gittiniz, gidiyorsunuz ve gideceksiniz. Gidiniz inşallah, ziyaret ediniz. Kendinizi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başında görürken, duyarken, onu da mübarek mezarında dipdiri müşahede etmeye çalışınız. Çünkü kendi buyuruyor ki, peygamberlerin cesedini toprak yemez. Ve yine kendi buyuruyor ki, mezarımın başında bana okunan salatü selama bizzat cevap veririm. Ve yine diyor ki, nerede olursa olsun beni anarlarsa bir melek vardır ki meseleyi bana intikal ettirir. Ben de selamsa selamun aleyküm derim diyor. Mezarında hayy olan Resul-i Ekrem'i siz de hayy olarak görün. Siz ona deyin ki ya Resulallah geldik. O da size desin ki hoş geldiniz, safa geldiniz. Fakat arkada nasıl bir Türkiye bıraktınız? Diyeceğiniz bir şey var mıdır? Diyeceğiniz şey şu olacaktır. Mektebinde talebe sokakta bıraktık ya Resulallah. Duvarlara kendi hükümet ve milletini tehdit eden yazılar olarak bıraktık geldik. Dini mektepteki talebeler de kendi içindeki fraksiyonlar halinde birbirine vururken öyle bıraktık geldik. İmam Hatipli talebiye bile tam sahip çıkmış olarak gelemedik. Onu da metruk olarak bıraktık geldik. Türkiye'yi alevler içinde bıraktık geldik. Demeden başka diyeceğiniz bir şey yoktur. Bir böyle gitme var. Bir de baştan başa Anadolu'yu ihya etme. Her köyde ve her kentte mektebinizin içine girmem. Kendi yurt ve yuvalarınızdan her talebeye referans verip öyle okula girmesini temin etmem. Marksist ve Leninist duygu ve düşünceyi toprağa bir daha dirilmemek üzere gömme. Ve böylece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gitmem. Nasıl geldiniz ümmetim olarak? Ya Resulallah, her köyde bir ocak tüttürdük. Mektepler bıraktık ki koridorlarında talebeler namaz kılıyor. Seccadelerini ceplerinde taşıyorlar. Evler, ocaklar bıraktık ki fi buyutin ezinallahu en turfa en yüz kere fi hasmuhullah. Ayeti kerimeydi fakat doğru okuyamadım. Evler bıraktık ki içinde Allah'ın yüce adı anılıyor. Öyle evler bıraktık geldik. Hoş geldiniz, safa geldiniz diyecek, hoşamedi edecektir. binaenaleyh bir gün tekmil vermek üzere huzuru Risalet Benai'ye gidersek böyle gidelim. Memleketimizi ihya etmişlik içinde gidelim. Marif hayatımızı omuzlamışlık içinde gidelim. Afyon da böyle gitsin, Uşak da böyle gitsin. Ve gelirken şimdi Uşak'a uğradım. Orada da hahişkar bir cemaatle görüştüm. Şimdi 40'lık 50'lik bir yurt kiralamış, içine talebeleri doldurmuşlar. Ve ben yine aynı duygu ve düşüncemi onlara 5 dakika içinde arz ettim. Aman dedim, mülakat yapın. Sanat mektebi ve ticaret mektebinden çeşitli liselerden İmam Hatipli ile beraber karışık talebe alın. Bunun için mümkünse evler tutun. Ve her mektepte 10-20-30 kişi neyse bir maya bulunsun bizden. Başlarına basiretli mübassırlar koyalım, marifimizin içinde olalım dedim. Onlar bu meseleye zaten teşne, bana dediler ki önümüzdeki cuma günü inşallah buraya gelirsen, biz temelimizi kazdık, çimentomuzu aldık, demirlerimizi koyduk. Ne olur siz de bulunun, bu temel atma merasiminde bir şeyler deyin dediler. Marifimize böyle girelim. Ben Anadolu'nun batısında, hatta geçen de öyle bundan birkaç ay evvel haritaya bakarken o oyuncak haritalardan orayı boş gördüm, böyle içimde bir burkuntu oldu. Bir burkuntu oldu. İnanan talebeyi kaçırdıkları bir yerdir orası. Hatta bundan birkaç ay evvel Afyon'a uğradığımda mübarek bir zatın evinde kahvaltı yapıyorduk. Dediler ki İmam Hatip talebeleri buraya geliyor, Konya'ya gidiyor, başka yerlere kaçıyorlar. Aman Allah aşkına dedim. Hiç olmazsa İmam Hatip talebeleri cepheyi bırakmasınlar. Mevziyi terk etmesinler. Yani o karakolu muhafaza edelim dedim. Şimdi bu durum ve bu manzarayı görünce ora adına da ben ümide kapıldım. Bundan anlaşılıyor ki Rabbim Celle Celaluhu isterse ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır. Karanlık gecede o bir sabah cilvesi gösterir. Kışta nevbahar cilvesi gösterir. Binaenaleyh bahar gelmeye başlamış. Nehar gelmeye başlamış. Şafak atmaya başlamış. Her yerde efendim bu türlü hayırlı müesseselerin temeliyle çok ciddi işler yapılmaya başlamıştır. Afyon'da sadece bu geniş senfonizmada kendisine ait name ile bu işe iştirak edecektir. Ben en ağır bir mesuliyeti, bir vazifeye yüklenmiş sayıyorum kendimi. Nefsimi tezkiye eden Allah'a sığınırım. Fazilet benden fersa fersa uzaktır. Fakat cibilli olarak biraz gururum ve kibrim var. Hayat boyunca müstehni olarak yaşamaya çalıştım. Ve Rabbime karşı azmim şudur, vefat ettiğim zaman inşallah her şeyimi, kitabım var, kitabımdan başka bir şeyim de yok. Yurdum, yuvam, oğlum, uşağım, çoluğum, çocuğum, dünyayla alakam yok. Onlar da vakf vasiyetnameme yazmışım, bulunduğum vakfa vakfettim diye. Hayatta kaldığım müddetçe bakayım, vakfettim diye. Ve Rabbimden niyazım odur, Rabbim beni öyle yerde öldür ki dolaşsınlar, koşuşsunlar, bu fakire bir kefen bulalım diye, bulamasınlar yani. Kendi kararım odur. Böyle müstahni yaşama azmi kararı içindeyim. Nefsim adına bir şey çabalayıp elde etmeyi düşünmedim. İster başkalarının vermesiyle alma suretinde, ister çalışma suretinde elde etmeyi düşünmedim. Aklımın köşesinden geçirmedim bunu. Bu türlü teklifler karşısında müstahni olmaya çalıştım. İşte böylesine gururlu ve kibirli bir ruh aleti içinde cemaate hizmet adına yardımı teklif ederken de ben vicdanımda burkuntu hissediyorum. Biraz müteessir oluyorum, biraz eziliyorum, biraz üzülüyorum. Keşke diyorum bunu bana dedirtmeseler. Fakat nefis muhasebesi, vicdan muhasebesi yapıyorum. Diyorum ki Resul-i Ekrem'in adını yükselmesi adına senin şu kırılası gururun kırılsın varsın. Yüzün yerlere sürünsün varsın diyorum. Ve dişimi sıkıyorum söylüyorum. 50 yerde söyledim, burada da söyleyeceğim. Bütün hayatında kazandığı şeyi bir çıkın içine koyup getiren, yardım eden insanların yanı başında biz de Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Bir sahabi devresini ihya edenlerin yanı başında Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Tabii ki mahcup olmamak için çıkılması gerektiği keyfiyette ve hava içinde çıkacağız. Bu arifaneye iştirak edeceğiz. Zamanın, zeminin, devrin ve devranın bizden istediği şeyleri yerine getirecek ruhi emced olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu pür fütuhunu mesut, bahtiyar, şad ve hurrem etmeye çalışacağız. Rabbim o yüce ruhu mesrur ve bahtiyar eylesin. Tahmin ediyorum ki size yardım teklifi getirecekler. Her yerde âli himmet insanların himmetleri üzerinde yükseliyor bu. Burada da yine Ali Himmet insanların omuzlarında inşallah bayraklaşacak, şehbal açacak. Hizmetiniz Muhammed-i Hüviyet arz-ı didar edecek. Siz iştiyakla aleyhissalatü vesselamın yanına giderken o da iştiyakla sizi bekleyecek. Benimkiler geldi diyecek. Türkiye'mi ihya edenler geldi diyecek. Bu mevzuda daha fazla hissiyatınıza hitap edici mahiyette objektifi aşarak bir kısım sübjelerle karşınıza çıkmak istemiyorum. Meseleyi sonuna getirmiş kabul ediyorum. Elinizden geleni yapınız inşallah. Rabbim de birinizi bin yapsın. Sizi aziz ve bahtiyar eylesin. Oradaki arkadaşların imkanı olsaydı ben hatta her gittiğim yere onları da götürdüm. İnanın eğer orada 100 bin lira sermayesi olan birisi varsa zaten 100 bin tekefül ediyor. Gittiği yerde de boş bırakmamak için 10 bin 20 bin onu da yapıyorlar. Hatta bir kerteye geldi ki ben utandım artık benimle seyahata çıkmayın dedim. Bir bakıma tükenmeleri, maddeten tükenmeleri demekti. Keşke diyorum imkanlarımız olsaydı da sırtlasaydım buraya 5-10 milyon getirebilseydim arkadaşlardan toplasaydım. Buradaki bu yurtta yapılsaydı o da olsaydı. Ama iki noktadan bu mümkün değil. Bir noktadan insanların imkanları sınırlı, sınırlı imkanlarla ancak sınırlı şeyler yapılır. İkinci noktadan da böyle olmaması uygun. Zira buradaki arkadaşlarımız da Tuvalil Guraba sırrına mazhar olarak 20. asırda Kur'an boyunduruğunu omuzuna alacak kimseler arasında haş ve neşr olması için hizmet etmeleri lazım. Bunların da koşmaları lazım. Bunların da terlemeleri lazım. Bunların da dişlerinden ve tırnaklarından artırdıkları şeyi bu istikamette sarf etmeleri lazım. İşte bu iki mülahaza ile ben huzurunuzda arz ediyorum. Böyle olması gerekli, böyle olsun. Siz de inşallah sizden bekleneni yerine getiriniz. Belki içimde hissettiğim şeyleri dupturu arz edemedim. Size verilmesi gerekeni veremedim. Yine sözün başında arz ettiğim gibi diyeyim. Ağlarım ağlatamam, hissederim söyleyemem. Dili bağlı kalbimin bundan pek bizarım. Ben o nameden müteheyyicim ki yoktur ihtimali terennümü. Hissiyatımı ifade edemiyorum, epkemim. Söz söylemesini pek beceremiyorum. Eğer aleyhissalatü vesselam havasında gönüllerinize seslenmiş olsa, külahlara kadar her şey gider ve fakat manevi hayatımız adına her şey ayağa kalkar, dirilir ve ikame edilir. Rabbim sizi aziz, payidar ve müşerref eylesin. Burada başlanan hizmeti de sona erdirsin. Yarın da herhalde bana bir sohbet yine teklif ediyorlar, tahmil ediyorlar. Onu da galiba yapacağız. Yarından sonra da Ankara tarafına gideceğim. Ben bu kadarlıkla iktifa edeceğim. İzmir'den gelen arkadaşlarımız küçük bir armağan gönderdiler sadece. Burada bu meseleyi idare edecek kardeşlerimiz durumu size arz etsinler. Gayri ben bütün günahlarımıza estağfurullah diyerek huzurunuzdan ayrılayım.